Ayrım 13.
Nitekim Türkiye'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları artık bırakın çok zengin koleksiyoncuları, kendini bilmez turistlerin ve hatta yerli halkımızdan bazı görgüsüz kimselerin bile yağma hedefi haline gelmiştir. Sağa sola devşirilip götürülen bu mezar taşlarıyla tarihimiz hakkında ne kadar önemli biyografik bilgileri kaybettiğimizi tasavvur edemezsiniz. Türkiye aslında eski dünyaya ilgi duymak bakımından hiç de küçümsenmeyecek bir mirasa sahiptir. Burada bahsettiğim Mısır piramitlerini gezip onlardan söz eden Evliya Çelebi değildir. Evliya Çelebi'mizin o dahiyane görüşü, tespit ve tasvir yeteneğinden söz etmiyorum. Hiç şüphesiz ki 17. asırda Mısır medeniyeti hakkındaki bilgiler, bırakın Evliya'da bütün dünyada bile kırıntılar halindeydi. Çünkü o zaman Mısır'da önemli kazılar hiç yapılmamıştı, söz konusu değildi. Bu eserlerin bilimsel tespiti ve asıl önemlisi Mısır hiyeroglifi dediğimiz beşeriyetin ünlü edebi zenginliğinin çözümü söz konusu değildi. Hepimizin bildiği gibi Mısır'ın ilmi olarak kaydedilmesi, fotoğraf olmamasına rağmen son derece büyük gravürlerle ve gravürcü heyetlerle oraya giden General Bonaparte'a aittir. O zaman Mısır'ı işgal edebilen general, yani sonraki İmparator Napolyon buraya ilmi heyetler götürmüştü. Mısır'ın bitkilerini, hayvan türlerini ve tabii eski eserlerini sistematik olarak çizdirip tespit ettirdi. Bu ilk büyük ekspozisyonlardan, ilmi tetkik gezilerinden, seferlerinden biridir ve bir müddet sonra da bugün Raşit dediğimiz Avrupa dilinde Rosetta denen delta ağzında İskenderiye'nin civarındaki bir mevkide bir subay aşağı yukarı 50 santim boyunda bir taş kitabı bulmuştur. Bu taşta hiyeroglif, eski Yunanca ve Dimetiki dediğimiz ahali Koptçasının yeni Yunan harfleriyle yazılmasından müteşekkil 3 versiyonlu bir metin vardı. İşte bu keşif Champollion'a hiyeroglifi çözme imkanını vermiştir ve Mısır bizim bilgilerimizi, tahayyüllerimizi gölgeleyecek ihtişamıyla beşeriyetin karşısına çıkmıştır. Şimdi bu ülkede hüküm süren, o tarihe kadar hüküm ferma olan Osmanlı İmparatorluğu döneminde böyle bir keşif olmadığı için, böyle bir merak olmadığı için bütün dünyada olduğu gibi bilgi bulamıyoruz. Yine aynı şekilde bizim hükümranlığımız devrinden sonra İstanbul'da büyükelçi olan Henry Layard'ın tetkikleri ve kazılarıyla Asur medeniyeti üzerinde bir hayli bilgi edinilmiştir. Bu dönemde, yani 19. asrın bu döneminde bizim için henüz aktif bir arkeoloji ilmi kazı söz konusu değildir. Bir yerde şunu unutmayalım, Yemen'de çok çiğnenilen kat yaprağının ne olduğunu dahi bizim devletimiz resmen 19. asırda sormaktadır. Yani imparatorluğumuzda coğrafya ve tarih tetkiklerinin hiç şüphesiz Avrupa devletleri ve hatta Rusya ile mukayese edilemeyecek kadar yaya olduğu açıktır ama hiçbir şey bilinmiyor değil. İnsanların hoş bir yaklaşımı vardır. Mesela Evliya Çelebi, Girit Adası'nda Minos Miken medeniyetinin kalıntılarını çok iyi gözlemiş ve çok enteresan bir tasvir yapmıştır. Bunlar Efrikiye'den, Afrika'dan gelme Ecine kavmidir, diyor. Evliya o müthiş zekası ve mukayese kabiliyetiyle herhalde Girit'in sanatının üslubunu Mısır'la mukayese edip bağlantısını kurabilmiş. Nitekim hala karanlık bir mevzu olmasına rağmen Girit medeniyetini yaratanların Mısır'dan göç ettiği bugün için en kuvvetli olarak ileri sürülen ihtimallerdendir ve bir takım deliller de bunu destekler durumdadır. 19. yüzyılda bizim aydınlanma dönemimiz demek olan Tanzimat döneminde bu işe merak sarılmış ve 1847'de Tophane müşiri Fethi Ahmet Paşa bugünkü Sen İren Kilisesi'ni bir silah müzesi, askeri müze gibi tertiplemişti. 1869 yılında devrin aydın sadrazamı Mehmet Emin Ali Paşa tarafından ilk Müze-i Hümayun, yani Emperyal Müze teşkil edildi. Bundan çok önce bütün vilayetlerden yazışmalar dolayısıyla eski eser gönderilmeye başlandı. Mesela 1847 Aralık ayında Kudüs mutasarrıfı Gazze'deki Askalan mevkiinde bulunan bir Somaki mermer lahidin resmini çizdirmiş ve merkeze yollamış. Çizim ilmi ölçülere uymuyor ama arşivde de eskizi var ve bunu merkeze nakledebilir miyiz diye yazıyor sadarete. Herhalde orada muhafaza edildi, nakledilmedi, fakat bu gibi nakiller vardır. Mesela Adana Mal Müdürü Ahmet Atabey'in aynı yılın Ekim ayında bir takım antik koleksiyonu toplattırdığı ve bunları merkeze gönderdiği görülüyor. Devrim tetkikini yapan tarihçilerimizden de açıkça görülüyor ki sayısız bir biçimde eser toplanıp merkezdeki bu müzeye yollanmaktadır. Nitekim 1872 yılında bizim tiyatrocu sadrazamımız ve valimiz Ahmet Vefik Paşa da bu müzeye Alman arkeolog Detier'i bilimsel müşavir olarak tayin etmiştir ve bu koleksiyonların tek ilmi envanteri de o zaman yapılmıştır. 1880'de ise bugünkü Çinili Köşk, yani Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeki Fatih devrinden kalma köşkte ilk müze teşkil ediliyor. Sen İren'deki silahlar bu tarafa naklediliyor ve Supi Paşa da 36 maddelik ilk Asar-ı Atika Nizamnamesini neşrediyor. Şunun üzerinde ısrarla durmamız gerekiyor. Bu dönemde çıkmaya başlayan devlet yıllıkları, sannameler ve vilayetlerde çıkan sannamelerde o bölgelerin eski eserlerinden uzun boylu bahsedilir. Mesela dönemin Aydın vilayeti sannamelerinde ki Aydın, İzmir, Manisa, Denizli ve bugünkü Muğla bölgelerini içeren bir vilayettir, Bergama ve Efes için sürükleyici üslupla doğru izahatler verilir. Hiçbir şey anlamadığımızı söylediğimiz eserler için izahat verilir. Bazı yarım bilgili arkeologların eski nesiller hakkında böyle eksik ve yanlış bilgi nakletmeleri ayıptır. Nitekim bu sannamede hiçbir şey anlamadığımızı ve bu yüzden Almanlara teslim ettiğimizi söylediğimiz Bergama sunağı da pek iyi tarif edilmektedir. Bergama sunağına Almanlar göz koymuştur. Söküp götürmeye çalışmışlardır. İzmir valisi buna mani olmuştur fakat sonradan devletler arası ilişkiler dolayısıyla bu sunak teslim edilmiş görünüyor. Almanya'nın Osmanlı Devleti ile kurduğu iyi ilişkilerden bu şekilde istifade ettiği açıktır. Bizzat İskender Lahidi istenmiş ama yetkililer tarafından önlenmiştir. Sunak problemi yüzünden galiba o zamanki Müze-i Hümayun müdürümüz Osman Hamdi Bey o kadar sinirlenmiş ki hafif kalp spazmı geçirmiştir. Maalesef Osmanlı Devlet Yönetimi de Avusturya elçisi Baron Prokeş von Osten'in taleplerine de müspet cevap vermiştir. Kırım Savaşı sırasında Avusturya'nın İstanbul'daki elçisine bazı sikkelerin verildiğini ben de tespit etmiştim. Avusturya'nın tarafsızlığından dolayı Baron Prokeş von Osten'e bir rüşvet veriliyor. Çünkü bu adeta devletler arası iyi ilişkilerin bir bedeli olarak istenmiştir. Mesela Rusya veliahtının Çanakkale'yi gezerken hoşuna giden bir kitabenin ona verildiği veya oradakilere pek hissettirmeden Nuri Osmaniye Camii avlusundaki eski bir lahit kapağının önce başka yere naklettirilip sonra Britanya Büyükelçisi'ne verildiği gibi evrak buluntularımız hep var. Demek ki arkeoloji tarihi pek ciddi çalışılmamış. Bu nedenledir ki Osman Hamdi Bey 1880'lerde bugünkü Asar-ı Atika Nizamnamesinin temelini teşkil eden bu konularda taviz vermeyi ve kaçakçılığı önleyen ünlü nizamnameyi çıkarmıştır. Osman Hamdi Bey 1881'de Sultan Abdülhamit Han tarafından Müze-i Hümayun yani Emperyal Müze Müdürü tayin edildikten sonra 1891'de Topkapı Sarayı'nın hemen altında Gülhane Parkı'nın üstündeki Müzehane-i Hümayun İmparatorluk Müzesi dediğimiz bugünkü muhteşem bina İstanbul Arkeoloji Müzesi yapılmıştır. Bunun mimarı İstanbullu bir İtalyan olan ünlü mimar Alexander Valeri'dir ve Osman Hamdi Bey'in Sayda'da bulunduğu Ağlayan Kadınlar Lahidi'nin modelini oraya tasbik etmiştir. Valeri zaten lahitleri çok seven ve anlayan bir mimardı. İstanbul'da yapılan eski İtalyan sefareti de şimdi Maçka Kız Sanat Enstitüsü'dür. Bir Rönesans lahidi biçiminde yapılmıştır. Bu yapıda Daranko adeta bu ekolü izlemiştir. Osman Hamdi Bey bizzat bugünkü Lübnan'da, Suriye'de kazılar yapan ve bu kazılardan bulduklarıyla neşrettiği raporlarla meşhur olan bir ressamımız ve arkeoloğumuzdur. Osman Hamdi Bey Viyana ve Paris'te okumuş, Vali Mithat Paşa'nın maiyetinde imparatorluğun Bağdat vilayetinde çalışmıştır. Nasıl Fenike dilinin incelenmesini ve yeniden öğrenilmesini ünlü Fransız filozof ve filologu Ernest Renan'a borçluysak, o medeniyetin maddi eserlerini tanımayı da Sayda Nekropolü'nü yani Krallar Mezarlığı'nı kazıp tanıtan Osman Hamdi Bey'e borçluyuz. Osman Hamdi Bey, Aziz Bey gibi Efes kazılarını yapan, bir ara Topkapı Sarayı müdürü olan Tahsin Özbey gibi uzmanlar yetiştirmiştir. Ayrıca kendinden sonra da gene bildiğimiz gibi Halil Ethem Bey Müze'nin müdürü olmuştur. Bu çok ünlü meskûkat ilmi sahibi bizim tarihimizde önemli bir yer edinir ve dolayısıyla 19. yüzyılın son çeyreğinde Marif İnkılabımızın yanında Türkiye'de asar-ı atika kazıları yapılır. Bu kazıların bir kısmı bizim bugünkü sınırlarımızın dışında yapıldı ve oralardan gelen eserleri de Arkeoloji Müzesi'nde görebilirsiniz. Artık pasif olarak yağmalanan değil, arkeoloji ilmi yapan ülkeler safına girdik. Eğer hala kaçakçılık yapılıyorsa, hala bazı şeyler tahrip ediliyorsa, bu anlayışsızlık ve cehaletten değil, imkansızlıktandır. İmkansızlık da halen devam etmektedir. Kuvvetli bir yurt sevgisinin, eski eser anlayışının ve kültüre sahip çıkma bilincinin yerleşmesinde sakıncalar görüldüğü takdirde kaçakçılık vesaire kaçınılmazdır. Bunu bugünkü İtalya'da da görüyorsunuz. Bu sırf cehaletle de ilgili değildir. Burada halkın ve devletin yeterince işbirliği halinde örgütlenememesi de söz konusudur. Ki örgütlendiği takdirde kaçakçılığın önlenebileceği bazı örneklerle sabittir. Unutmayın, asar-ı atikadan çok anlayan ve medeniyetine çok sahip çıkan Rusya'da bile 10 sene evvel kriz anında müzelerden bir takım eserlerin alınıp satıldığı ve yurt dışına çıkarıldığı malumdur. Demek ki bu bilincin yaşatılması da öyle çok kolay değildir. Burada söylemek istediğimiz şudur. Türkiye mirasına sahip çıkmıştır, çıkmaktadır. Ama maalesef organizasyon ve insanlarımızın bu konudaki işbirliği yeterli değildir. Sorunu kısa zamanda halletmemiz gerekmektedir. Enderun. Osmanlı Sarayı'nın 18. yüzyıla kadar devlet idaresindeki en temel müessesesi Enderun'dur ki Farsça anlamıyla iç kısım demektir. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde Babüssade'den girince arz odasının sağ ve solunu ve oradaki avluyu içeren kısma Enderun avlusu diyoruz. Burada kapıdan girince hemen sağımızda kalan yer Enderun'un ilk odalarıdır. Enderun odaları nedir? Bir anlamda sınıftır, fakat bu okul sınıfları anlamında anlaşılmasın. Gerçekten de Enderun sarayın içinde en merkezde yer alan bölümdür. Babüssade dediğimiz bölümden sonra sarayda padişahın özel mekanı başlar. Burada devlet hayatı biter. İşte o kapıdan girdiğiniz an Enderun, sivil saray ağalarının yetiştirildiği, hizmet gördüğü bölümdür. Onun bir kapısı da hareme açılır. Enderun'a alınanların, devşirme çocukların beden ve zekaca en seçkinlerinden oldukları bilinen bir gerçektir. Aşağı yukarı Blue çağında 14-15 yaşlarında Edirne Sarayı ve Galata Sarayı gibi müesseselerden seçilen çocuklar buraya gelir. Babüssade'den girince sağa döndüğünüz vakit büyük ve küçük odalar yer alır. Buradaki gençlerin Enderun ağaları olarak alındığı bellidir. Yalnız bu ağalar henüz acemi ve adaydır. Yılda aldıkları iki kat elbisenin biçiminden dolayı dolamalı denir. Bunlar ancak belirli bir hizmet ve imtihan döneminden sonra kaftanlı, yani kıdemli ve yükselmeye aday memurlar olacaklardır. Bunlara iki kat kaftan verilirdi. Bu aşamayı geçemezlerse kapı kulu ocaklarına, sipahi bölüklerine gönderilirler. Enderun çetin bir hayatın yaşandığı yerdir. Saray okuludur ama bizim anladığımız anlamda bir okul değildir. Buraya gelen çocuklara Türk kültürünün, İslamiyet'in derinlikleri hocalar tarafından öğretilir. Bunlar bildiğimiz kimselerdir. Nitekim Osmanlı tarihinin musiki dallarında yükselen devlet adamlarının bu ocağında Ali Ufki Bey diye bildiğimiz Albert Bobovius da vardır. Kendi başına yaşamıştır. Nasıl öldüğünü, hayatının son safhasını bilmiyoruz. Ama Enderun yılları üzerine kaleme aldığı eser okunmalıdır. Enderun sistemi üzerinde bir takım bilgiler verir. Küçük ve büyük odalarda hem saray hizmetlerine bakan, hem adab-ı muaşeret öğrenen, hem de biraz ilim ve sanat öğrenenlerin değeri ve liyakati anlaşılınca onlar bizzat padişahın emri üzerine üst düzeye geçerler. Ağalar sabah ezanıyla uyanır, eğer gerekiyorsa hamama gidilir, sabah namazı mutlaka kılınır ve daha sonra günlük hayata başlanırdı. Yemek sofrasında dikkatsiz ve usulsüz bir davranışta tekdir veya ele kepçe vurmak gibi bir mukabele görünürdü. Ağaların laubali hitaplarda bulunmaları, edepsiz tavırlar göstermeleri, serkeşlik etmeleri, sıkı giyim kurallarının dışına çıkmaları şiddetle cezalandırılırdı. Enderun mensuplarının birbirleriyle temaslarında disipline ve laubalilikten uzak bir tavra çok dikkat edilirdi. Bütün bu sert yaşayış adeta 16. asırdaki Cizvit tarikatının prensiplerine benzer ve Enderun hakkında cehalet göstergesi bazı laubali rivayetlerin çok yaygın olamayacağını gösterir. Enderun'un ilk iki odasından sonra terfi edilen seferli koğuşu 17. yüzyılda 4. Murat'ın koğuştaki ağları sefere götürmesinden sonra ortaya çıkmıştır. 4. Sultan Murat bir harbin zor şartları içinde ona hizmet edecek gençleri bu bölümden almıştır. Onun için adı Seferliler Koğuşu'dur. Baştan beri bugünkü hazine dairesinde olan ve 2. Mehmet tarafından yaptırılan bölümler Enderun'un Kilerliler ve Hazinedar koğuşlarıdır. Sol tarafta bulunan Kilerli koğuşu hem kilere hem padişaha hizmet etmeye bakan bölümdür ve burada çok yakın muteber saray mensupları vardır. Bugün burada Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü bulunmaktadır. Enderun'dan çıkan insanlar eğer kaftanlı sınıfına girmişlerse saray dışına hizmete tayin edildiklerinde en aşağı tuğgeneral rütbesiyle bu hizmetlere giderler. Mesela Kilerli koğuşunda böyle bir durumdaki ağa beylerbeyi rütbesini almaya açıktır. Hiç şüphesiz sarayın mareşali yani vezaret rütbesindeki has oda başından yönettiği has odalılar Enderun ağalarının en seçkin zümresini oluştururlar. Hiçbir yerde görünmeyecek sembolleri vardır. Mesela Enderun'daki Ağalar Camii'nin bugün yazma eserler kütüphanesi olarak kullanılmaktadır. Çini panolarla donanmış kısmında padişahla birlikte vakit namazlarını kılarlar. Caminin düz badanalı diğer kısmında ise öteki koğuş ağaları namaz kılar. Rütbenin kılık kıyafet ve hitabet dışında ibadet mahalline kadar yansıması belki ancak burada görülür. Has odalılar seçkin konumlarından dolayı çinilerle kaplı bölümlerde emanatı mukaddese dediğimiz peygamber ve halife emanetlerini de muhafaza ederlerdi. Has oda başı saray mareşali derecesindedir. Kendisinden sonra gelen silahtar ağa saray başyaveri derecesindedir. Törenlerdeki protokol şefidir ve bu rütbe böylece gider. Enderun bir müessesedir. Buradaki eğitimle imparatorluğun yönetici sınıfı yetiştirilir. Büyük kısmı itibariyle Balkanların, Kafkasların ücra köylerinden devşirilen gençlerin burada eğitilip nasıl üstün bir sınıf meydana getirdiğini görürsünüz. O kadar ki hem fizikleri hem duruşlarıyla etrafı etkileyen bu devletlilerin kendilerinin bir devlet imajını meydana getirdiğini söylemek hiç mübalağa sayılmaz. İstanbul'a gelen her yabancı ve seyahatname yazarı onların katıldığı bir resmi geçidi resmetmekten ve onları uzun uzadıya tasvir etmekten kendini alamamıştır. Törenlerde ve sarayın dışında kılıç alayı, cuma selamlığı gibi merasimlerde Enderunluların zaten buraya gelmelerine neden olan fiziki heybetleri dışında kılık kıyafetleri ve özellikle peyk denen refakatçilerin sorguçları sadece etraftaki halkı değil, başkente gelen ecnebileri bile çarpmıştır. Seyahatnamelerde Osmanlı törenlerindeki devletluların bakır baskı gravürleri bulunmayanları pek azdır. Tevekkeli değil, meşhur nüktedir. Bu mutantan alayı seyreden fakir Bektaşi dervişi göğe bakmış. Hey Allah'ım, bir padişahın kullarına bak, bir de şu fakir kulunun haline demiştir. Enderunluların içinden Bobovius yani Ali Ufki Bey gibi müstesna müzisyenler çıkmıştır. Rekorları itibariyle tarihe geçen sporcular çıkmıştır. Pekala edebiyat sahasında, felsefede ismi geçenler çıkmıştır. Ama her şeyden evvel Osmanlı tarihinin en az 3 asrında etkili olan mareşaller Enderun'dan çıkmadır. Hiç şüphesiz Enderun'a uğramayan devşirmeler de vardır ve çoğunu acemi oğlanı olarak ayrılan ve İstanbul'a da civar köylerde köylülerin yanında dini de dili de öğrenenler vardır ki onların içinden de böyleleri çıkmıştır. Ama Enderunlu'nun tavrı ve havası başkaydı. Enderun aristokrasinin ırsi olmasa da eğitimle, liyakatle yaratılabileceğini gösteren bir okuldur. İmparatorluk okulu ünvanı buraya çok yakışmaktadır. Enderun üzerindeki tetkikat hemen hemen tamamen ecnebiler tarafından yapılmıştır. Çünkü Osmanlı yönetimini esasından kavramak istemişlerdir. 19. yüzyılda ise Enderun çok kıyı köşe bir okuldur. Çünkü artık böyle bir sistemin yerini bildiğimiz muasır okullar mülkiye, hukuk, harbiye gibileri almıştır ve 20. yüzyıl başında da Enderun kalıntıları itibariyle fiilen lağvedilmiştir. Bugün Topkapı Sarayı'nın bu bölümünde padişah elbiseleri koğuşu ve hazinenin 4 odası vardır. Kilerli koğuşu müdüriyettir. Saatler bölümü hazinedar koğuşundadır. Portreler ve mukaddes emanetler has odada yer almaktadır. Meydanın ortasındaki Enderun Ağalar Camii de yazma eserler bölümü olarak önünü korumaya devam ediyor. Bölüm sonunda da bir kapı avludan hareme açılıyor. Orası da bir ölçekte kızların bu yeni sınıf için, yönetici sınıf için eğitildiği bir yerdir. Çünkü harem mensupları sadece padişahın eşleri veya müstefrişesi olsun diye değil, bir ölçekte kısmetini iyi kapılarda, daha başka yerlerde bulsunlar diye yetiştirilen ve bir yerde devşirilen, satın alınan kızlardır.